Ayrım 2, sayfa 26. Happy Knit. Nereden nereye geldiğimizi belgeleyen küçük bir fotoğraf. 2007 yılının Eylül ayının son günlerinde gazetelerde Wall Street Journal gazetesi yazarı Robert Pollock'un Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı bir röportaj şu başlıklarla yansıtıldı. Atatürk bir dönemin ürünüdür ve yaşandı. Yazar, yaşandığı İngilizce happened sözcüğüyle ifade etmişti. Bu başlık ve haberin içeriği Türkiye'de geniş tartışmalar başlatabilirdi. Başbakanlık Pollock'u yalanladı. Erdoğan'ın yaşandı sözcüğünü kullanmadığını, Amerikalı gazetecinin Atatürk'te hayran olduğunuz ve beğendiğiniz neler var? Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete ilgili eleştirisel yaklaştığınız takdirde yapabileceğiniz eleştiriler neler sorusuna verdiği yanıtı açıkladı. Bu açıklamaya göre Erdoğan, Atatürk her şeyden önce cumhuriyetimizin banisidir. Çok farklı şartların içinden çıkararak bizlere emanet bıraktığı bir Türkiye vardır ve birçok konuları, belki de şartların belirlediği bir dönemi Atatürk o şartlar içerisine hazırlayarak bizlere bıraktı. Bir komutanın ardında ne varsa bu dönem içinde azami seviyede yapmıştı, diyor. Övücü söylemler arasında ne ki Atatürk'ün dehasının eseri olan birçok konuları, nedense bir türlü isimlendiremediği çağdaş bir cumhuriyet ve toplum yaratmayı hedef alan devrimleri, içinde bulunduğu şartların hazırladığını söylüyor. Yazar Pollock, yaşandı sözcüğünün Erdoğan'a değil, kendisine ait olduğunu öne sürerek yalanlamalara katıldı. Erdoğan'ın geçmiş yaşamında Atatürk'ün kurduğu çağdaş ve laik devlete bakışını özetleyen, İslam Cumhuriyeti'ne yatkın ifadeleri bilinen Erdoğan'la, Erdoğan'ı dinleyen Pollock'un vardığı ve Happened yaşandı sözcüğüyle özetlediği Başbakan Erdoğan birbiriyle çakışıyor. AKP lideri Erdoğan, Türkiye'de 2006 ve 2007 yıllarında başlayan yeni bir anayasa tartışmalarındaki konuşmalarında sürekli sözünü ettiği 1924 anayasası ile ilgili söylemlerini Amerikalı gazeteciye de yineliyor. Bu bir sivil anayasadır diyor. Burası önemlidir. Bu sivil anayasanın ilkeleriyle meclis çalıştı. Erdoğan'ın 1924 anayasasına ve içeriğine hayranlığı sadece sivil bir anayasa olmasından mı kaynaklanıyor yoksa? Mustafa Kemal Paşa, çağdaş bir cumhuriyete yönelen bütün devrimlerini 1922 ile 1932 yılları arasında 10 yıla sığdırdı. Devrimleri bu kadar kısa süre içinde gerçekleştirmesi, kimi yazarlar tarafından yaşama veda ettikten sonra eleştirildi. Dediklerine göre devrimler zamana yayılarak gerçekleşseydi, ulus tarafından sindirilecek, daha az saldırıya uğrayacak, daha az eleştiri konusu olacaktı. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın bildiği bir gerçek vardı. Kafasına yıllardır kurguladığı çağdaş cumhuriyeti oluşturacak devrimleri ancak kendi zamanında sarsılmaz iradesiyle gerçekleştirip uygulamaya koyabilirdi. Öngördüğü devrimler kendisinden sonra acaba gerçekleşebilir miydi? Evet, Gazi gerçekçiydi. Nitekim bir ara CHP ile ilgili bir konuyu önüne getiren Recep Peker, "Paşam neden Cumhuriyet Halk Partisi yazıyorsunuz? Benim partim yazsanıza," demiş. Mustafa Kemal'den şu kısa yanıtı almıştı. "Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya fırkasının benden sonra benim partim olarak kalacağını nereden bilebilirim?" Köhneleşmiş, 20. yüzyılın hemen bütün gereklerinden uzaklaşmış Osmanlı Devleti'nden çağı yakalayan bir cumhuriyet yaratmayı ancak Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa başarabilir ve ulusuna kabul ettirebilirdi. Ne kadar haklı olduğunu ölümünden sonra başlayan süreçte yaşananlar, yaşadıklarımız kanıtlayacaktı. 1940'lardan başlayan bugünlere uzanan süreçte yönetim kadrolarıyla o kadroları yöneten siyaset adamlarının Atatürk devrimlerinden verdikleri ödünlerle bugünlere geldik. Mustafa Kemal Paşa, çağdaş bir devlete kavuşabilmenin birinci koşulunun din ve devlet işlerinin ayrılması olduğunu ve bir din devleti olmanın Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan nedenlerin başında geldiğini biliyordu. Halkın saf din duygularının nasıl sömürüldüğünü ve ülkenin din adamlarının etkisiyle gerçeklerden nasıl uzaklaştırıldığını özenle izlemiş, İrdelemiş ve ulusu esenliğe kavuşturmak için öncelikle bir din devleti olmaktan kurtulmanın zorunlu olduğunu saptamıştı. dinin siyasete alet edilmesindeki zararları gidermek için yapılması gereken, siyasetçilerin dini bir sömürü aracı gibi kullanmasını engelleyecek önlemleri almaktı. Öncelikle halkı uyandırmak, İslam dininin gerçeklerini, kimliğini öğrenmesini sağlamak gerekiyordu. Mustafa Kemal laik bir devlete geçebilmek için önce halkın din konusunda Türkçe bilgilendirilmesini ön koşul olarak gördü. Halkın dinle ilgili okudukları veya dinledikleri kendi öz dilinde Türkçe olmazsa veya Arapça olan metnin Türkçe anlamı olmazsa siyasette de devlet yönetiminde de sapkınlıkları aşmak olanaksızdı. Bir konuşmasında şöyle dedi: "Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işlerine karıştırmamaya çalışıyoruz. Kaste ve fiile dayanan bağnaz hareketlerden sakınıyoruz ve bunu asla meydan vermeyeceğiz." Başka bir gün Millet Meclisi kürsüsünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında milletin vekillerine şöyle seslendi: "İslam dini asırlardan beri alışılageldiği veçile bir siyaset vasıtası mevkiinden uzaklaştırmak ve yüceltmek gerekli olduğu gerçeğini görüyoruz. Mukaddes ve tanrısal inançlarımızı ve vicdani değerlerimizi karanlık ve kararsız olan her türlü menfaat ve ihtiraslara görüş sahnesi olan siyasetten ve siyasetin bütün kısımlarından bir an evvel ve kat'i şekilde kurtarmak milletin dünyevi ve uhrevi saadetinin emrettiği bir zarurettir. Ancak bu suretle İslam dininin yüksekliği belirir. Toplumsal sıkıntılar onun aydınlık dünyasından bugünlere, dini yine siyasette kullananların dünyasına dönmüş olmamızdan ileri geliyor. Gericilik hiçbir zaman asıl amacından vazgeçmedi. Kimi zaman sustu, kuvveti görünce yer altına girdi, saklandı. Demokrasinin gelmesinden sonra her fırsatta başını kaldırdı ve 1960'ların sonunda ve 1970'lerden itibaren yasal bir siyasal kurum olarak laikliği kemirmeyi sürdürdü. Laikliği savunan siyasal partilerin oy kaygısıyla din konusunda verdikleri ödünler, ülkeyi yeniden dinsel kurul ve geleneklerin kucağına atacak adımları son aşamada çok hesaplı, planlı biçimde saptayıp yürürlüğe koyan siyasal adımlar, 2002 yılında meyvesini verdi. Muhafazakar parti diye tutunmaya çalışan ama batıda İslam Partisi damgasını yiyen AKP tek başına iktidara geldi. Ve AKP iktidarıyla laiklik, laiklikle birlikte cumhuriyetin temel öğeleri tartışmaya açıldı. Ve dünden bugünlere. Recep Tayyip Erdoğan kuşku yok, kafasından atamadığı görüşlerle bugün siyaset alanında istediği gibi at oynatıyor. Zira Atatürk devrimlerini, laikliği savunan artık Erdoğan'ın geçmişini anımsamıyorlar bile. Oysa Erdoğan'ın geçmişi çağdaşlıktan uzaklaştırılmak istenen bir ülkenin portresini çiziyor. 1990'larda Erdoğan. Biz referansı İslam olan Türkiye'yi temsil ediyoruz. %99'u Müslüman olan Türkiye'de başka bir şey olur mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin 70 yıllık tarihine baktığımızda rejimin yüz akıyla çıktığını söyleyemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana sürekli gerileyiş içindedir. Türkiye'nin 70 yıllık tarihi boşa harcanmış bir zamandır. En üst belirleyici İslam ilkeleridir. Her şey ona göre belirlenir. Bize göre demokrasi amaç değil araçtır. Hangi sisteme girmek istiyorsanız bu düzenin seçiminde bir araçtır. Türkiye'nin 70 yıllık tarihi boşa harcandı diyen insana, geçmişi tümüyle inkar eden bir kafaya, ülkenin ulusal savaşa hazırlandığı günlerden kalan küçük bir anıyı Falih Rıfkı Atay anımsatıyor. Bir gün Osmanzade Hamdi gazete için ufak bir para yardım istemeye gittiği Maliye Bakanı'nı Taşan ahırından çıkardığı altına binip Keçören'e gitmek üzereyken buldu. Bakan ayağını üzengiden bile çekmeyerek cebinden bir anahtar çıkardı. "Bu benim oda kapısının anahtarı. Kasa zaten açık. Git içinde bir şey bulursan al," dedi. Ulusal savaşın hazinesiydi buydu. Nereden nereye geldik? Bu gerçeği hala kavrayamayan, Cumhuriyet'in 70 yılını bir kalemde silmeye çalışan Erdoğan, kafasındakilere bu küçük anı acaba bir şeyler anımsatıyor mu? Mukaddes ve tanrısal inançlarımızı karanlık ve kararsız olan, her türlü menfaat ve ihtiraslara görünüş sahnesi olan siyasetten ve siyasetin bütün kısımlarından bir an evvel ve kati şekilde kurtarmayı bir zaruret gören, 1924'lerdeki Mustafa Kemal'den sonra 1990'larda laikliği yeniden tarif etmek, kılık kıyafeti ve siyasette simge olarak kullandığı türbanı serbest bırakmanın öncülüğünü yapan Recep Tayyip Erdoğan dönemine geldiğimizi gösteriyor. Din ve dindarlığı 2007 genel seçimlerinde AKP silah olarak kullandı. Bir elden devlet kesesinden dağıtılan para, yiyecek ve giyecekler, öteki elden halkın din duygularını siyasete alet eden, laikliği savunanları gizliden din karşıtları diye niteleyen seçim propagandaları. Müslüman olan kimseye Allah'ın yüklediği borçları sandıkta AKP'ye oy vererek ödemesi istenmiş, dindar bir cumhurbaşkanı istemiyorlar yaygarasıyla din bal gibi siyasete alet edilmiş ve ne yazık ki topluma sindirilen bu yargıya karşı çıkana da rastlanmamıştır. Atatürk'ten sonra gelen bütün iktidarların, siyaset adamlarının ve parti liderlerinin dünden bugüne Atatürk çağından Recep Tayyip dönemine gelişimizde payı ve yeri vardır. Atatürk devrinde Tanrı iki midir denmiştir. Hayır. Muhammed onun peygamberi değil midir denmiştir. Hayır. Beş vakit namaz dört vakti, 30 gün oruç 29 güne mi indirilmiştir? Hayır. Demek din denen şeye dokunulmamıştır. Ya ne yapılmıştır? Din dünya işlerinden ayrılmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin kendisini din olarak Kemalizmi, Atatürkçülük, laiklik, devrimler almış, başka hiçbir dine, Müslümanlık dahil, hayat hakkı tanımayarak kitlelere zorla dikte ettirildiği yalanını kullanan, Türkiye'yi İslam devleti planı içinde düşündüğünü söyleyen bir döneme girilmiştir. Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor. Yani millet istedikten sonra tabii elden gidecek yahu diyen yönetimi ele geçirdikten sonra bu söylemini yinelemeyen ama laikliğin içini boşaltan her türlü marifeti sergileyen bir süreç başladı. AKP ile Mustafa Kemal Atatürk'e bir türlü aşamadıkları, halkın belleğinden silemeyeceklerini anladıkları için karşı değilmiş gibi bir yöntem uyguladılar. Ulusal savaşı kazanan lider olarak andılar ama aydınlık çağına ulaşmamızı sağlayan devrimlerinden tek bir kez olsun söz etmediler. Planlı programlı bu uygulamaların bayraktarlığını Recep Tayyip yaptı. Temel soruna kaldığımız yerden devam ederken Gazi Paşa'nın nutuktaki bir cümlesini anımsayalım. Ulus, anayasamızdan bu gereksiz terimleri ilk elverişli zamanda kaldırmalıdır. 1927. Anayasa bahsinde kaldığımız yerden devam edersek. Recep Tayyip Erdoğan'ın 1924 anayasasına ve içeriğine hayranlığı sadece sivil bir anayasa olmasından mı kaynaklanıyor yoksa? Evet. Yoksa altını çizerek ve bir özlemi ifade edercesine söylediği bir madde mi Recep Tayyip Erdoğan'ın 1924 anayasasını överek sık sık yinelemesine neden oluyor? Kimi saptamalara geçmeden önce bu soruyu yanıtlamak için 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun anayasanın özellikle ikinci maddesinin yıllar içinde uğradığı değişikliklere göz atmak gerekiyor. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 1. Fası Ahkam-ı Esasiye Madde 2 Özgün Hali Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir. Makamı, başkenti Ankara şehridir. Madde 2. İlk değişiklik 14.1928-1222. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Makamı Ankara şehridir. Madde 2. Son değişiklik 5.2.1937-3135. Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makamı Ankara şehridir. Bu tablo anayasada yapılan iki değişikliği, 1928'de devletin dini İslam dinidir ifadesinin kaldırıldığını, 1937'de ise CHP'nin altı okunun anayasaya girdiğini gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa Halifelik ve din sorunlarıyla uğraşıldığı sıralarda anayasadaki bir noktanın kamuoyunda ve özellikle aydınların kafasında düğümlenip kaldığını öğrendik. Cumhuriyet kurulduktan sonra da anayasada bu düğüm kaldıktan sonra düğüm olacak ikinci bir noktanın daha konulduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bugün de gizleyememektedirler, dedi. Yıl 1927, aylardan Ekim'di. Gazi Paşa nutkunu okurken anayasadaki devletin dini İslam dinidir ifadesi yerini koruyordu. Mustafa Kemal Paşa bu noktaları açıklamaya başladı. 20 Ocak 1921 günlü anayasanın 7. maddesiyle 21 Nisan 1924 günlü anayasanın 26. maddesi Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini saptar. Maddenin başında meclisin ilk görevi olarak din buyruklarının yürütülmesi vardır. İşte bunun nasıl bir görev olduğunu anlamakta duraksayanlar vardır. Fakat Mustafa Kemal o sırada 1921, mecliste bu maddeler üzerindeki tartışmalara son veren sözlerini 1927'de yinelemiyor. Oysa Mustafa Kemal'in yapmayı tasarladıklarını, zamanı gelince uygulamaya koymakta usta olduğunu kanıtlaması açısından 1921'de meclise söylediklerini anımsamak gerekiyor. Mustafa Kemal: Yüce Meclis'in yurt ve ulusun bağımsızlığını, yaşamasını güven altında bulundurmaya çalışırken halifelik ve padişahlıkla, halife ve padişahla bu denli ilgilenmesi sakıncalıdır. Çözüm bugünün işlerinden değildir. Sorunu kökünden çözümlemeye girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun zamanı gelecektir. Sorunu çözümlemenin zamanı geldiğini 1927'de açıkladı Mustafa Kemal. 1928'de devletin dini İslam dinidir ifadesi anayasadan çıkarıldı. Ve devam etti açıklamalarına. Sözü edilen maddede Büyük Millet Meclisi'nin yasaları yapmak, değiştirmek, yorumlamak, kaldırmak gibi sayılan görevleri o denli geniş ve açıktır ki, ayrıca ve bağımsızca din buyruklarının yürütülmesi diye bir kalıbın bulunması gereksiz görülmektedir. Çünkü şerri demek, yasal demektir. Din buyrukları demek de yasa buyrukları demektir. Başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü olunca din buyrukları terimiyle anlatılmak istenen anlam ve kavramın büsbütün başka bir şey olması gerekir. İlk anayasayı hazırlayanlara kendim başkanlık ediyordum. Yapmakta olduğumuz yasayla din buyrukları teriminin bir ilişkisi olmadığını anlatmaya çok çalıştık ama bu terimlerden kendi sanrılarınca bambaşka bir anlam çıkaranlara inandıramadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007'lerde tek başına iktidara gücü yetse, yeni bir anayasaya koymaya çok hevesli ve hazır olduğu duyarlı maddeye getiriyor sözü Mustafa Kemal Paşa. İkinci nokta diyor, anayasanın ikinci maddesinin başındaki Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesidir. Bir anısını aktararak açıklamayı sürdürüyor. Bu cümle daha anayasa geçmeden çok önce İzmit'te İstanbul ve İzmit gazetecileriyle yaptığımız uzun bir görüşme ve konuşma sırasında bir gazetecinin şu sorusuyla karşılaştım. Yeni hükümetin dini olacak mı? Açıkça söyleyeyim ki bu soruyla karşılaşmayı hiç de istemiyordum. Çünkü pek kısa olması gereken karşılığın o günkü koşullara göre ağzımdan çıkmasını henüz istemiyordum. Zaman ve zemini kullanmakta usta olan Mustafa Kemal, din konusundaki görüşünü o tarihte henüz açıklamayı istemiyor. Çünkü uyrukları arasında çeşitli dinlerden topluluklar bulunan ve her dinden olanlar için adaletli ve eşit işlemler yapmak ve mahkemelerinde adaleti kendi uyruğuna ve yabancılara eşit olarak uygulamakta yükümlü olan hükümet, din ve düşünce özgürlüğüne saygı göstermek zorundadır. Hükümetin bu doğal niteliğini, kuşkulu anlam çıkmasını yol açacak niteliklerle sınırlamak elbette doğru değildir. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir dediğimiz zaman bunu herkes anlar. Hükümetle yapılacak resmi işlerde Türk dilinin kullanılması gereğini herkes doğal sayar. Ama Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesi böyle mi anlaşılıp kabul edilecektir? Bunun elbette açıklanması ve yorumlanması gerekir. Ve gazeteciyi yanıtlar. Hükümetin dini olmaz diyemedim. Tersini söyledim. Vardır efendim, İslam dinidir dedim. Ama hemen İslam dininde düşünce özgürlüğü vardır diye sözlerimi açıklamak ve yorumlamak gereğini duydum. Bu açıklama 1927'de yapılıyor. Sanki Mustafa Kemal 2007'lerde konuşuyor. Demek istedim ki diye açıklık getiriyor yanıtına. Hükümet düşünce ve inançlara saygı göstermekle bağımlı ve yükümlüdür diyor. Ama gazeteci Gazi Paşa'nın yanıtını elbette akla yatkın bulmadı ki yeniden şöyle bir soru soruyor. Yani hükümet bir dine bağlı olmayacak mı? Açık yüreklilikle karşılıyor soruyu. Üstelik tarihsel belge niteliğindeki nutukta. Olacak mı olmayacak mı bilmem diyor. İşi kapatmak istedim ama kapatamadım. Öyleyse dediler herhangi bir sorun üzerinde inançlarıma ve düşüncelerime uygun bir görüş ortaya atmaktan hükümet beni yasaklayacak ya da bunun için beni cezalandıracaktır. Oysa herkes kendi içinden gelen sesi susturabilecek midir? Mustafa Kemal kendi sorusunu yanıtlayarak sonuca varıyor. O zaman iki şey düşündüm diye devam eden konuşmasında soruna ilişkin muhakeme biçimi ile mantığını açıklıyor. Biri, yeni Türkiye Devleti'nde her ergin kişi dinini seçmekte özgür olmayacak mıdır sorusu. Öbürü, Hoca Şükrü Efendi'nin kimi yüksek din bilgini arkadaşlarımızla birlikte düşündüklerimizi din kitaplarında yer alan belirli ve değişmez Müslümanlık huylarını yayarak ne yazık ki yanılgıya sürüklendiği görülen Müslüman kamuoyunu aydınlatmayı kaçınılmaz bir ödev saydık diye başlayan, İslam halifeliğinin görevi şeriat buyruğuna savunup korumakta peygamberin yerini tutmaktır. Dinsel hükümler koymakta da Yüce Peygamber Efendimizin vekilliğini yapmaktır sözleri. Oysa hocanın dediklerini uygulamaya kalkışmak, ulusal egemenliği ve vicdan özgürlüğünü kaldırmaya çalışmaktı. Bundan başka hocanın bilgi dağarcığı Yezidler zamanında yazdırılmış baskı yönetimiyle ilgili kuralları kapsamıyor muydu? Öyleyse anlam ve kavramı artık herkesçe iyiden iyi anlaşılmış olan devlet ve hükümet terimlerini ve millet meclislerinin görevlerini din ve din kuralları kılığına sokarak kimler ve niçin aldatılacaktır? Ve sonucu söylüyor. Bu konudaki konuşmasını bağlarken anayasadaki devletin dini İslam dinidir ifadesinin kaldırılması gerektiğini vurguluyor. Gerçek bu olmakla birlikte o gün İzmit'te bu konuda gazetecilerle daha çok konuşmaya uygun bulmadım dedikten sonra, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da yeni anayasa yapılırken laik hükümet teriminden dinsizlik anlamı çıkarmaya eğilimli olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek amacıyla yasanın ikinci, dinle ilgili maddesini anlamsız kılan bir terimin konulmasına göz yumulduğunu söylüyor. Sonuca gelirken diyor ki Gazi Paşa, Anayasanın 2. ve 26. maddelerinde gereksiz görünen ve yeni Türkiye Devleti ile Cumhuriyet yönetiminin çağcıl niteliğiyle bağdaşmayan terimler, devrim ve cumhuriyetçe o zaman için sakınca görülmeyen ödünlerdir. Ve yapılması gerekeni açıklıyor. Ulus, anayasamızdan bu gereksiz terimleri ilk elverişli zamanda kaldırmalıdır. Ulus adına Türkiye Millet Meclisi 1928'de anayasanın ikinci maddesindeki gereksiz terimi devletin dininin İslam dini olduğu ifadesini yasadan çıkarıyor. Laikliğin anayasada yer alması için yol böylece açılıyor. Uzunca bir süreçten ve kimi aşamalardan geçildikten sonra. Nutuğu okumasının son gününe 15 Ekim 1927 gününe rastlayan bu saptamalardan 6 ay sonra 10 Kasım 1928'de anayasada yerini alıyor. Devletin dini İslam dinidir ifadesi anayasadan çıkarılıyor.